Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman. Sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Özkan Özden Koş yine sizlerle birlikte. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimize de TRT TSR Meclis Gündeminden ulaşabilirsiniz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Merhaba.
Merhabalar.
Merhaba, iyi günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban yine bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Kurban stüdyomuzda. Sayın Kurban'la mecliste bu hafta hangi başlıklar öne çıkacak onu değerlendireceğiz ama Sayın Taşkesenlioğlu ile ise vize serbestisi tartışmaları gündemde, bunu konuşacağız. Mülteci ve sığınmacı meselesini, dokunulmazlıkları konuşacağız. Tabii yine meclisin gündeminde olan yine anayasa ve başkanlığı Sayın Taşkesenlioğlu ile değerlendireceğiz ama mecliste bu hafta hangi başlıklar var?
Evet, dokunulmazlıklar konusu ön planda çıkacak bu hafta. Çünkü anayasa değişiklik teklifiyle ilgili ilk tur görüşmeleri yarın gerçekleştirilecek. Üzerinden 48 saat geçtikten sonra ikinci tur görüşmeler yapılıyor. Dolayısıyla cuma günü ikinci tur görüşmelerinin yapılması planlanıyor. Tabii anayasa değişiklik teklifi olduğu için kabul için 367 oy gerekecek. Referandum aralığı 330 ile 367 oy aralığı. Dolayısıyla nasıl bir sonuç çıkacak? Herkes merak içerisinde. Yarın ilk tur görüşmeler yapılacak demiştik. Cuma günü tüm üzerinde oylamalar yapılacak. Eğer 330'un altında oy çıkarsa teklif reddedilmiş sayılacak. Tabii kabul için matematik hesapları yapılıyor mecliste. Çünkü AK Parti 316 milletvekilinin imzasıyla bu teklifi meclise sunmuştu. Ancak 330'un üzerinde bir rakama çıkılabilmesi için muhalefetten de destek gelmesi gerekiyor. Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerde bu destek gelmişti CHP ve MHP'den. Şimdi verdikleri sözler de var. Bakalım bunları tutacaklar mı? Bunu genel kuruldaki değerlendirmeler sırasında göreceğiz. Bunun yanı sıra genel kurulda HDP'nin Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkında verdiği bir gen soru önergesi var. Onun gündemi alınıp alınmayacağı yarın yapılacak değerlendirmelerle ortaya çıkacak. AK Parti Grup Başkanlığı da milletvekillerini genel kurulda bulunmaları konusunda, tabii çok önemli gündem maddeleri çünkü, genel kurulda bulunmaları konusunda uyardı. Komisyonlara gelince Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Adem Sözer bu hafta bilgi verecek. Bunun yanı sıra bazı akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor. Meclis Dilekçe Komisyonu da gündemindeki konuları değerlendirmek üzere çarşamba günü toplantısını yapacak. Ama biraz önce belirttiğim gibi bu haftanın ana gündem başlığı dokunulmazlıklar olacak.
Dokunulmazlıklar konusu olacak. Sayın Taşkesenlioğlu'ya da bunu konuşacağız ama şimdi şöyle bir şey var. Siz hem Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda hem de Meclis Genel Kurulu'nda vize muafiyeti yolunda gerekli 72 şartı karşılayacak yasal düzenlemelerin çıkarılması için yoğun çaba harcadınız. Dinleyicilerimizle öncelikle bunu paylaşalım ama bilgi olsun diye de hatırlatalım. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması yönündeki raporuna karşın Avrupa Parlamentosu'nda beklenen adım atılmadı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz 72 şartın tamamı yerine getirilmeden konuyu gündeme almayacaklarını, yani Avrupa Parlamentosu'na getirmeyeceklerini söyledi. Gerekçe olarak da terörle mücadele yasasının değiştirilmemesini gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin terörle mücadeleyi tamamen hukuk sınırları içinde yürüttüğünü belirtti ve terör tanımını değiştir demek terörle mücadeleden vazgeç demektir. Bu da terörün yanında yer almaktır sözleriyle Avrupa Parlamentosu yetkililerine de seslenmiş oldu. Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu hazırladığı raporunda Sayın Taşkesanoğlu olumlu görüş bildirmişti. Süreç son aşamada neden tıkandı?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Vize muafiyeti süreci aslında Türkiye'nin sanki son 6 ayda karşı karşıya kaldığı bir durummuş gibi biliniyor. Ancak belki çok hani yakinen tartıştığımız bir takım yasal mevzuatları bu süreçte daha çok dile getirdiğimiz gibi dile getirdiğimiz için böyle algılanıyor ama bizim Avrupa Birliği ile ilgili vize muafiyetimiz aslında 2013 yılı itibariyle başlamış, hatta 2012 yılı sonu itibariyle başlamış. 2013 ve 2014 yılında artık bir takım şeylerin daha net bir şekilde tasvir edildiği ve Türkiye'li vize muafiyetinin olup olmayacağı noktasında kesin karar verildiği Ekim 2014'tür. Bu hangi tarih oluyor? Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu tarihteki Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu birkaç sefer çok net bir şekilde dile getirdi. 2012 ve 2012'den itibaren başlayan süreçte zaten Türkiye Avrupa Birliği ile bir vize muafiyeti konusunu hem o zaman tabii zirvelerimiz yoktu ama hem Avrupa Birliği'nin kendi gündeminde hem de Türkiye'nin kendi gündeminde vardı ve zaman zaman bizim Avrupa Birliği'ndeki temsilcimiz aracılığıyla komisyon ve parlamentodaki görüşmelerde bu çok sıkça şey yapılıyordu, ifade ediliyordu. Arzu da edilen durum buydu. Çünkü Türkiye 1995 yılında Gümrük Birliği dediğimiz bir birliğe adım atmış oldu aslında. Yani bir pazara dahil oldunuz ve siz burada malların serbest dolaşımını, hizmetlerin serbest dolaşımını gerçekleştiriyorsunuz aslında. Ama malı ve hani hizmeti gerçekleştirecek olan insanın önüne önemli bir engel koyuyorsunuz. Aslında o zamandan itibaren belki çok sakat olan bir durumdu. 2012-2013 yılından itibaren gündeme geldikten sonra da 72 kriterden ziyade bu vize muafiyeti ile ilgili temel bir takım düzenlemeler benimseniyordu. İşte biyometrik pasaportların geliştirilmesi gibi şeylerdi. Ama birden bir Avrupa Birliği hadi ben bütün bunların yanına bir de size işte temel insan hak ve özgürlüklerini ilgilendirdiklerini iddia ettikleri şartları dile getirdiler. Bu aslında bize Aralık 2005'i çağrıştırıyor. O zaman da bize şey söylediler, evet sizinle biz Avrupa Birliği müzakere sürecini başlatacağız ama Kopenhag kriterleri dedikleri 3 tane temel kriteri yerine getireceksiniz dediler. Biz 2003 yılında, 2004 yılında bütün bunların hepsini yaptık. 2004 Aralık ayına iş geldiğinde 27 Aralık'tı. 27-28 Aralık tarihlerindeydi. Tuttular dediler ki ya pardon bir dakika, biz Kopenhag kriterleri yerine getirdiniz ama başka kriterlerin de olması söz konusu.
Ha, bir de kriterler ekleniyor
aynen
aslında.
Aynen öyle. Aslında bu birazcık evet. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üye olup olmaması ile ilgili net bir vizyona sahip olmayışından kaynaklanıyor. Birlik ülkesine, birliğe bağlı ülkelere baktığımızda kimisi Avrupa Birliği'nin gerçekten vazgeçilmez bir parçası olarak Türkiye'yi görürken kimisi hayır bu parça içerisinde Türkiye'yi düşünmüyor. Birazcık ondan kaynaklanıyor. Dönem başkanı olan ülkelerin kimisi çok ılıman yaklaşır, işte bugünlerde Slovanya artık bizim dönem başkanımız olacak. O hani Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde olmasını arzu eder çünkü kendisi için de önemli bir partner olacaktır. Bölgede, bölge itibariyle de onlarla daha yakınız. Ama bir bakarsınız işte başka bir ülke Türkiye'yi kendine rakip olarak görür. Gerek insan kaynağı bağlamında gerek ekonomisi bağlamında rakip olarak görür ve o rekabet düşüncesinden dolayı da onu Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak görmez ve işte dönem başkanlığı olduğu hasebiyle de lobisi daha güçlü olur, etkinlikleri daha fazla olur ve bakarsınız önümüze işte 72 şart getirirler. Şimdi ısrarla söyledikleri bir şey var. Yani hem Avrupa Birliği Komisyon Başkanı'nın hem de Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı'nın işte 72 şarttan 5 tanesini yerine getirin diyorlar. Özellikle terörle ilgili olanlara. Sadece şunu sormamız lazım. Paris'te hepimizi üzen 120 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir durum oldu. Ama Paris'te halen olağanüstü hal devam ediyor ve hiçbir şekilde aksine o bölgede özellikle hani Fransa'da sonra Belçika'da bugün Belçika havaalanına giriş ve çıkışlarınız inanın hiç gitmeyi düşünmeyeceğimiz Brüksel. Şekilde aynen öyle. Berbat Brüksel bir düzeydi. Ve ondan sonra da aslında diğer tüm Avrupa hava alanları aynı şekilde. Evet hepimizi yüzen bir saldırıyla karşı karşıya kaldılar ama ve onlar kendi terörle ilgili olan düzenlemelerinde daha da hani bütün insanları kısıtlayıcı. Aslında hani gerçekten bireyin haklarına da aykırı olacak nitelikte. Bir takım düzenlemeler yaptılar. Onlar yapınca iyi oluyor. Ama biz kendi bağlamımızda terörle mücadeleyi yapınca da hayır bir dakika diyorlar. Onların terörden ne anladıkları...
Evet, ne
sadece,
ne
ben de onlar sadece terörü Avrupa'yı tehdit ettiği müddetçe terör olarak söylüyorlar. Türkiye'yi tehdit ettiği müddetçe buna bir barış güvercini havasıyla yaklaşıyorlar.
Ya da diğer ülkeleri belki de. Hani, yani kendinden olmayanları diyebilir miyiz?
Muhakkak o var. Çünkü Avrupa'nın temelinde bir sömürü düzeni vardır zaten. Yani bugün Avrupa'yı oluşturan ülkelere baktığınızda temellerinde bir sömürü var maalesef. Dolayısıyla hani sömürü zihniyetinin getirdiği o hani davranış kodu onların bizim gibi ülkelere bakmasını da öyle vesile oluyor ama unuttukları önemli bir şey var. Bizim de genlerimizde sürekli hani büyük devletler olmuş. Selçuklu'dan tutun, hatta Selçuklu öncesi tutun. Çok Selçuklu öncesi. Ve Osmanlı döneminde 4 kıtaya eşlik etmiş, işte 3 kıtayı yönetmiş bir devletten geliyoruz biz de. O zaman ben de aynı refleksle hareket ediyorum. Bu refleksle hareket ediyor olabilmem kadar da doğal bir şey yok. Şimdi Avrupa terör kavramında sadece biraz önce de söylediğim gibi diyor ki beni tehdit ederse terördür ama sizi tehdit ederse terör değil. Bunu yeniden tanımlamamız lazım.
İyi yani Türkiye'de mi böyle tanımlayacak?
Tabii Türkiye'de öyle tanımlamasını istiyor. Diyor ki sizi tehdit eden şey terör olmayabilir. Bu bir özgürlük bağlamında ele alınabilir. İşte bunun en bariz örneğini, en bariz ikiyüzlüğü şurada yapıyorlar. Bugün Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesine, Almanya'ya, Belçika'ya ya da İngiltere'ye gidin ya da başka bir ülkeye gidin. Bizim için en büyük terör örgütü olan ve yaklaşık 40 bin insanın canına mal olmuş olan PKK terör örgütünü bir barış çocuğu gibi, bir barış derneği gibi gösteriyor ve onu o şekilde destekliyor olması Avrupa'nın terörden ne anladığını gösteriyor. Aslında Avrupa bu bağlamda Avrupa'daki devletlerin her birisi de PKK'yı destekleyerek terörü desteklemiş oluyorlar. Dolayısıyla onların terörle mücadele gibi bir düşünceleri yok. Asla terörü destekleme, PKK üzerinden terörü destekleme gibi bir düşünceleri var. Eğer öyle ise yani bugün ben de geleyim başka bir onlar için terör örgütü olarak ilan ettikleri bir şeyi ben de kendi ülkemde bir barış örgütü olarak adledeyim. Rastgele söylüyorum hani adını vermek istemediğim için. Bugün El-Kaide'den Boko Haram'a varıncaya kadar dünyanın belirlediği ve bütün hani uluslararası örgütlerin listeledikleri bir takım terör örgütleri var. Onlardan bir tanesi kendi ülkelerinde diyelim ki IŞİD ya da DAEŞ daha tam tabiriyle. DAEŞ terör örgütü o ülkede ne yapıyorsa aslında Türkiye'de de onu yapıyor. İstiklal'de de aynısını yaptı. Peki ben nasıl terörü yeniden tanımlayabilirim? Bu aslında bizim en hani tabiri caizse hassas olduğumuz nokta, bizim kendi kırmızı olduğumuz nokta. Çünkü terör sadece vatandaşlarımızın can ve mal sağlığını değil, aynı zamanda Türkiye'deki terör maalesef Avrupa'daki terörden daha farklıdır. Çünkü Türkiye'deki terör örgütü başta PKK olmak üzere temel amaçları Türkiye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermektir. Dolayısıyla ben toprak bütünlüğüme zarar veren her örgütü de tabii ki terör örgütü olarak algılarım. Bunun adı paralel yapılanmadır, bunun adı PKK'dır, bunun adı DAEŞ'tir. Her neyse benim hem vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar veren hem de toprak bütünlüğüme zarar veren. Hiçbir şekilde bir terör örgütü gidip de Fransa'nın cennesini ben alayım çok beğendim demiyor. Ya da hiçbir şekilde Belçika'nın Volon bölgesine bir terör örgütü çıksın ve ya bir dakika biz sizlerden ayrılmak istiyoruz demiyor Fransız tarafı. Yani onlar da böyle bir şey olduğunda otomatikman terör örgütü olarak kabul edecekler. Tabii. Bizdeki terör örgütünün hareketiyle ve meydana getirdikleri hem amacı hem hareketin sonucu onlardan çok daha farklı ve bize çok daha büyük zararları olan bir sonucu var. Terör Avrupa'da sadece varlığını ve birliğini gösterip gücünü elde etmek ister ama ben de aynı zamanda bu güçle toprak koparmak ister. Hiç kimse kusura bakmasın. Avrupa'ya hayır deyip terörle mücadeleye devam etmek zorundayız. Evet. Kendi toprak bütünlüğümüz için.
Peki, o zaman burada şunu net olarak anlıyoruz herhalde. Terörle mücadele yasasında Türkiye'nin şu an yapmayı planladığı herhangi bir düzenleme yok. Çünkü ihtiyaçları bunu gerektiriyor.
Aynen öyle.
Tablo çok farklı hakikaten. Aynen çünkü öyle.
Onların istediği gibi yapma.
Kesinlikle. Şimdi Avrupa'nın göbeğinde de Berlin'de, Nice'de, Paris'te, işte Madrid'de bombalar patlıyor olsa, canlı bombalar her gün yakalanıyorsa herhalde bu taleplerde bulunmazlardı Türkiye'den. Aslında bu acıyı yaşamış ülkeler. Evet. Paris'te, Brüksel'de yaşanan son saldırılarla bu ülkeler ama maalesef bu konuda ikircikli bir tavır sergilediklerini net olarak gözlemliyoruz.
Maalesef.
Tabii bu noktada herhalde vize serbestliğiyle ilgili bir bahane bu da, bu serbestliği getirmeme konusunda. Onu nasıl etkiler efendim? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenebilir?
Yani şöyle söyleyeyim. Bizim biraz önce söylediğim gibi zaten daha önceden karar verilmiş bir konuydu. Bu 72 şarta bağlıyor olmaları yine Avrupa'nın almadan vermez taktiğinin ve stratejisinin bir sonucuydu. Biz yapacaklarımızı yaptık. Gerçekten Avrupa Birliği bu anlamda samimi ise ve Türkiye'yi bir partner olarak görüp yoluna devam etmek istiyorsa ki bizden vazgeçemeyeceğini kendisi de biliyor. Hem topraklarımızın sınır olması, hem benim ekonomimin Avrupa'daki birçok ülkedeki ekonomiden daha güçlü oluyor olması, hem Türkiye'nin ürettiğiyle Avrupa'ya destek oluyor olması, hem Avrupa'daki bütün para ve para piyasaları için güvenli bir liman olması, buna benzer bir sürü ekonomik ve diğer nedenlerden dolayı Avrupa benden vazgeçemeyecek. Ben şuna geliyorum, gerçekten bu dik duruşumuzla ve kendi yaptıklarımızı, yani ben ev ödevlerimi yaptığımı iddia ediyorum ve yaptım da, iddianın ötesinde yaptım da. Bundan sonra karar verecek olan Avrupa'nın kararı. Avrupa burada sorumluluğunu gösterecek. Sadece bana değil, tüm Avrupa ülkelerine karşı sorumluluğunu gösterecek. Belki hani halklar nezdinde oylamaya gitsek, yani ülkeler nezdinde oylamaya gitsek, Türkiye'nin vize muafiyeti zaten şimdiye kadar çoktan olmalıydı. Hangi Hollandalı iş adamının hoşuna gider Türkiye'den geleceği bir adam Hollanda konsolosluğu vize vermediği için gitmesi, ya da Belçika'nın ya da İtalya'nın ya da işte İspanya'nın? Yani bu ülkeler arası ticareti ciddi anlamda da etkiliyor ve baltalıyor. Dolayısıyla bu anlamda Avrupa'nın karar vereceği bir durum sadece şu: evet, Türkiye şartlarını yerine getirdi. Bu şartlarını yerine getirdikten sonra ben artık ikiyüzlü olmadan, ikircikli davranmadan, verdiğim söze sahip çıkarak, sözümün eri olarak, bu kavram onlarda da var muhakkak, var da zaten.
Olması
dolayısıyla
gerekir.
Dolayısıyla aynen öyle. Evet. Bir insanlık kavramıdır, evet, aslında elbette. Verdiğiniz sözü yerine
tabii
getiriyor
ki
olmanız. Dolayısıyla Avrupa'nın sözünü vermesini bekleriz ama Avrupa sözünü vermezse ne olur?
Nasıl etkiler süreci?
Yani sadece şunu söyleyeyim. Biz durduğumuz, kendi bildiğimiz noktada durmaya devam ederiz. Evrilip gelecek olanlar yine onlar olurlar. Tıpkı 2005 Aralık ayında oldukları gibi.
Yani bir de geri kabul anlaşması var, biliyorsunuz. Haziran ayında vize serbestisiyle birlikte devreye girecekti. Öyle bir, evet, planlama vardı. Vize sürecine bağlı olarak Türkiye'nin de bu anlaşmayı ertelemesi veya iptal etmesi söz konusu olabilir mi?
Dondurmam söz konusu olur. Onlar nasıl ki vize muafiyeti? Çünkü bu bir gerek şart değildi ama onlar bunu, bu vize muafiyetin gerek şartı haline getirdiler. Yani
evet,
vize muafiyeti olursa geri kabul olur. Ya da biz, onlar şunu söylediler: siz geri kabul ederseniz biz de vize muafiyetini kabul ederiz dediler. Evet, ben onu da kabul ettim. Ki normalde bir insanlık dramı işlenirken Suriye'de Avrupa gözünü kapatmıştı. Ne zaman böyle bir şeyle farkına vardı? Artık özellikle geçen sene mültecilerin daha iyi yaşam ve şart arama düzleminde elde ettikleri bir, hani yaptıkları bir çalışmaydı Avrupa'ya gidiyor olmaları. Kaldı ki bugün Avrupa'daki toplam, aslında Türkiye üzerinden giden göçmene baktığınızda, diğer göçmen sayısından çok daha az olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Özellikle Suriyeli göçmenler bağlamında bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla onlar eğer vize muafiyeti anlaşmasına sözlerini yerine getirmezlerse, mütekabiliyet esası gereği, ben de rahatlıkla sözümü yerine getirmeyeceğim.
Evet, yani dondurabiliriz.
Aynen öyle.
Evet, tabii efendim, siz göç ve göç yönetimi, Avrupa Birliği bölgesel politikası gibi konularda çalışmalar yürütmüş bir isimsiniz. Aynı zamanda Avrupa Birliği fonları üzerine de çalışmalar yaptınız. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çünkü göç konusu da Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durdu. Biraz önce dile getirdiğiniz o geri kabul anlaşması ve vize serbestisi içinde dikkate alınan konulardan biri. Bu sorun ne ölçüde algılanabildi uluslararası camia tarafından sizce? Sığınmacı ve mülteci konusunda uluslararası camia tabloyu net olarak algılayabilmiş durumda mı şu an?
Hayır, değil. Şundan dolayı değil. Çünkü yani özellikle uluslararası camiada hemen toprak yakınlığımız, yani sınır yakınlığımızdan dolayı Avrupa'yı ele alırsak, biraz önce konuyla da bağlantılı olarak, Avrupa göç ve mülteciyle daha doğrusu ne zaman yüzleşti? Yunan adalarına geçen göçmen mülteci sayısında sayı istediğinin dışında ve kendisini de sıkıntıya sokacak raddelere vardığında, ya da işte Viyana'ya doğru gittiğinde, ya da Sırbistan üzerinden diğer bölgelere doğru gitmeye başladığında sorunun farkına vardı. Ama biz son 5 yıldır, özellikle 5-6 yıldır her bulunduğumuz ortamda Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak artık bunun bir insanlık dramı haline geldiğini ve sayının bütün ülkelerin aslında oturup el birliğiyle çözmesi gereken bir noktaya dayandığını, bir problematik sonuç doğurmaya başladığını ifade etmemize rağmen onlar buna kulaklarını tıkadılar. Ta ki ne zaman? Biraz önce söylediğim gibi, işte aslında Alyan bebeğin ölmesi belki de o şeyin çıplaklığıyla görmemize vesile oldu. Yani o bir bebek fotoğrafı hiçbirimizin gözünün önünden gitmeyecekti. Avrupa boşuna Yani o saatten sonra aslında birazcık da buna başlamış oldu. Çünkü ciddi bir insanlık dramıydı. Bir bebekti evet ama ardından binlerce bebeğin de habercisiydi. Ya da kendisinden önceki onlarca bebeğin de aslında bir hani
görüntüsüydü
aynen öyle. Evet. Tek bir bebek değildi.
Değil tabii ki.
Bir insanlık evet. dramının görüntüsü vardı o bebeğin yatışıyla orada. Geçmişi, geleceği ve kendisini de içerecek şekilde. Dolayısıyla o süreçten sonra yani bu son işte belki bir yıllık süreç içerisinde Avrupa Türkiye'deki bu bizim ensar olmamız hasebiyle hani onları ben hakikaten onları bir mülteci olarak da görmek istemiyorum. Onlar bizim kendi arkadaşlarımız. Farz edin ki ben buradan başka bir ülkeye gittim. Yani bir Müslüman kardeşim olarak görüyorum. Kaldı ki din sadece önemli değil. İnsanlık bağlamında da kapımızı sonuna kadar açtığımız, sadece kapımızı açmakla kalmayıp yüreğimizi sonuna kadar açtığımız bütün kendi dostlarımız öyle bakalım. Yani artık onlar bizim yol arkadaşlarımız
yani Türkiye'ye
bir yerde.
Türkiye'ye kim geldiyse zaten Türkiye değil
aynen
mi?
Aynen öyle.
Misafir olarak zaten aynen. adlandırdı. Yani, Türkiye'de hiçbir öyle. Zaman mülteci yani, ya da farklı statülere koymadan.
Bundan önce de çünkü gelenler çok. Türkiye'ye.
Tabii yani biz Bulgaristan'dan onlar yüz binlerce göçmenimizi ağırladık. Afganistan'dan ağırladık. 1982 yılında ilk Rusya zulmü başladığında on binlerce Afgan'ı ülkemize kabul etmiştik. Yine Irak'taki en az 500 bin peşmergeliği ülkeye kabul ettik ve bunların birçoğu bir süre sonra burada yaşamaya başladılar. Evlendiler, çoluk çocuk sahibi oldular ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı seve seve kabul etmişlerdi zaten. Şimdi Suriyeli mülteciler de aynı. Uluslararası camiye mültecilik meselesine nasıl bakıyor? Sadece şuna geliyor. Evet burada bir insanlık dramı var, kabul. Ama bu insanlık dramını çözmek için sorunun ana sebebine eğilmeden sadece bir palyatif tedbir olarak mültecilerle ilgili olan konuları dile getiriyorlar. Halbuki mülteciliğe vesile olan savaş ortadan kalkmadığı müddetçe bu devam edecektir. Ve biz işte özellikle 2008 yılından itibaren yani Rusya'daki 2009-2010'dan itibaren yani ilk bu kaos çıktığı andan itibaren şunu söyledik. Ya bu çözülmeli ya Esad rejiminin varlığı ile ilgili olan bir problem bu ve o rejim o ülkede olduğu müddetçe bu sıkıntılar devam edecektir. Rejim kişiden kaynaklanmıyor, zihniyetten kaynaklanıyor. Yani Esad'ın babası varken de aynı zulüm vardı, Esad varken de aynı zulüm var. Esad gittikten sonra aynı zihniyet, sadece işte Esad yerine başka bir insan geldiğinde de zihniyet aynı olduğu için de yine aynı şekilde oradaki zulüm devam edecektir. Dolayısıyla Batı her yere demokrasi götürmeye çalışıyordu. Amerika her yere demokrasi götürmeye çalışıyordu. Irak'a da demokrasi getirmeye çalıştı. Saddam'ı geldi devirdi. Peki bu kadar kuvvetli olan Batı ve Amerika niye özellikle Amerika niye Suriye'deki rejimi Irak'taki gibi deviremedi? Aslında güce olarak baktığınızda Saddam'ın gücüyle Esad'ın gücü aynıydı. Hatta Saddam daha tehlikeliydi. Elindeki özellikle silah gücüyle çok daha tehlikeliydi. Onu bir ayda devirebilen Amerika ve Batı. Ama nedense iş Suriye'ye geldiğinde durdu çünkü onlar henüz bölgeyi nasıl şekillendireceklerine bence karar verememişler. Ve ben bugün yani işte sabah 5 gibiydi New York Times'ın bir haberinde işte yeniden bölgeyi şekillendirmişlerdi. Size biraz sonra fotoğrafını gösteririm. Türkiye'den toprak almışlar. Bir Ermenistan bölgesi oluşturmuşlar. Bir Kürdistan bölgesi oluşturmuşlar. Hatta küstahça davranıp İstanbul ve Trakya tarafını alıp işte uluslararası Konstantinopolis bölgesi oluşturmuşlar. Yani kafalarında olan kağıda boşuna yansımaz. Aynen öyle. Bu yani bir hayal var ve evet. onlar bu hayali ütopik bir şekilde kafalarına büyütmüşler. Takıntılı bir şekilde de bu hayali gerçekleştirmeye devam ettiriyorlar. Dolayısıyla Batı bölgedeki toprak yapısını şekillendirme noktasında kafasına bir şeye erdirmediği müddetçe de Suriye problemi bitmeyecek. Suriye problemi bitmediği müddetçe de buraya göçmen akışı devam edecek. Irak problemi bitmedikçe Irak'tan buraya insanlar gelecekler. Ya da Afganistan'daki sorun bitmedikçe yani Taliban örgütünü bugün kendileri çıkardılar. Boşluktan çıktı çünkü ve şimdi şeye bakmamız lazım. Terörü bu kadar hani terörden imtina eden bir güruhla karşıyayız. Batı dediğimiz öyle bir şey. Peki bu silahları kim üretiyor? Taliban'ın üretme gücü var mı? Argesi var mı? İmkanı var mı? Fabrikası var mı? Batı buna silah veriyor. Siz eğer demokrasi adına bir başkasına silah satıyorsanız o zaman terörü bile bir
destek... Satmak bile değil mi?
Yani hibeler de var. Bir kere şey
Amerika'nın havadan attığı uçakları, malzemeleri, silahları.
Kendileri yani zaten söylüyor yani. Uçaktan atıyorum
yani,
diyor yani.
O bölgelerde bir tür yapılanmalar, yani terör örgütlerinin destekleriyle ya da bir takım rejimlerin destekleriyle bölgelerdeki sıkıntı devam ettiği müddetçe biz de, kusura bakmasın Avrupa Birliği'de ki bütün ülkelerde başta onlar, bu mülteci sorunuyla karşı karşıya geleceğiz. Evet, bizim böyle bir sorunla derdimiz yok. Dertleri olanlar onlar. Evet. Öyleyse bu sorunu çözmeleri lazım. Yoksa bu dert bir gün onları yutar ve bunlar nasıl yutulduklarını farkına bile varmazlar.
Şöyle bir şey de önermişti değil mi Sayın Taşkesenoğlu? Türkiye dedi ki güvenli ve uçuşa yasak bölge. Başından evet, beri bunu zaten hep dile getiriyor.
Bir tampon bölge oluşturalım.
Tampon bölge oluşturalım. Bunlar neden hayata geçirilemez? Yani çok mu zordur? Ki olması gereken şey.
Şimdi garip bir şekilde biz bundan 3 hafta önceydi. Brüksel'de bir dizi temaslarda bulunurken Türkiye Avrupa Birliği parlamentosu katma parlamenter üyelerin 2-3 kişisiyle de bir araya gelmiştik. Ama bu tamamıyla hani parlamenter arası çalışma grubu değil. Başka bir çalışma grubu olarak biz görevlendirip oraya gittiğimizde de yine bizim komşu ülkelerimizden birinin
diyeyim diyorsunuz.
Milletvekillerinden biri, Avrupa Birliği milletvekillerinden bir tanesi şunu söyledi rahat bir şekilde. O bölgede tampon bölge oluşturulması lazım diye. Ben direkt şunu söyledim. Pardon, biz bunu 6 yıldır bağırıyoruz. Kulaklarınız yeni mi açıldı diye. Şimdi düşünebiliyorlar. Ancak tam bizim tampon bölge oluşturmayı düşündüğümüz yerlere de gelin görün ki DAEŞ terör örgütü ve YPG ile beraber o bölgeyi ele geçirdiler. Şimdi aslında niyetleri yok. Temelde o var. Niyetleri olmadığı için de eyleme geçmelerini beklemiyoruz. Zaten bunu algılamak da, algılamayı da o yüzden istemediler. Bunu anlamayı da o yüzden istemediler. Çünkü onlar için Suriye ve Suriye özelindeki bütün Arap Yarımadası henüz kimliği onlar tarafından tanımlanmamış bir alan. Tanımlanmış olsa o zaman muhakkak bir tampon bölge oluştururlar. Ve şunu belki de yapmaya çalıştılar. Ya biz baştan bu kadar mülteci akının bize geldiğini biliyorlardı. Kör değillerdi, sağır değillerdi. 3 milyona geldi. Yani bunlar hani hiç mi gazete okumuyorlar diyorsunuz bazen başka bir insan için. Bunlar için de aynı şekilde kullanmak lazım. Hiç mi Türkiye'ye bu kadar insanın geldiğini anlamadılar, görmediler, bilmediler?
Öyle bir şey.
İmkansız. Onlar belki de şunu yaptılar. Ya Türkiye'yi bir Suriye'ye doğru çekebilmek için bu kadar insanla mücadele ettirelim. Bir yandan ayağına böyle bir franga koyalım. Bir yandan da bu insanları hani işte o duygusallıkla hareket etsin. Şefkati ve merhameti daha fazla olup duygusallığa döner ve acaba Suriye bataklığına Türkiye'yi çekebilir miyiz diye de bir düşünceleri vardı ki bugüne kadar görmediler. Ne zaman gördüler? Batıya yavaş yavaş mülteciler gidinceye kadar. İnsanlar yine gitmeye çalışacaklar. Biz bugün gitmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin şuna inandık. Biz burada onların yaşam alanlarını oluşturacağız sözüne inandık. İşte bu geri kabulle beraber. Eğer ben inancımı kesersem alanlarımı nasıl kontrol edeceğim? Bu kadar çok insanın önemli. Oraya gidişine nasıl engel olabileceğim? Hiç kimsenin özgürlüğüne kota koyamam. Eğer buradaki Suriyeli, Afganlı ya da bir başka mülteci arkadaşım Avrupa'ya gitmek istiyorsa ben ona...
Bu da en doğal hakkı. İnsan olmak tabii, hakkı değil mi?
Seyahat etme özgürlüğü
tabii,
var.
Yani seyahat etme özgürlüğü
ben
var.
Ben bu özgürlük bağlamında bunu değerlendirmek zorunda kalırım.
Hepimiz insanı sonuç itibariyle.
Şüphesiz Haziran'dan sonra bunu da göreceğiz herhalde, öyle görünüyor. Evet. Avrupa'nın tavrına bakarsak. Tabii bu Avrupa'yı oldukça etkileyecek bir süreç. Onu net olarak gözlemliyoruz. Özellikle son dönemde yabancı düşmanlığın ve İslamofobiyanın yükseldiğini gözlemliyoruz Avrupa içerisinde. Bu sorunun geldiği boyutun nerede görüyorsunuz efendim ve neler yapılabilir bu hususta?
Ya şöyle bakalım, aslında yabancı düşmanlığı Avrupa'da belki biz son dönemde bunu adlandırdığımız için daha var. Ama Nazi Almanya'sına baktığınızda başka bir ırka düşmanlık var. Yani bir işte İtalya ile arasındaki savaşta var. Yine Yahudileri ile ilgili olan, bence %50'si fazla abartılan, hadi %50'si doğru dediğimiz bir gerçeklik var orada da. Yani Avrupa kendisinden olmayan hep düşman olmuştur sadece. Onlarla dost olmayı, onlarla bir arada yaşamayı, birlikte olabilmeyi bence hiç düşünebilen bir topluluk olmadı maalesef. İşte 1990'larda onlarca Türk orada yakılarak vefat etti.
Evet.
Sebebi neydi? Türkçüler. Nazi, yani yine aynı şekilde ırkçı Alman kafasından kaynaklanıyordu. Ya da aynen öyle. Ya da bugün Fransa'daki Cezayirlerin, Faslıların, bunlar hepsi aslında işin garip tarafı Fransız sömürgesidir. Yani kendi sömürgesindeki topraklardan gelenlere dahi tahammül etmeyen bir Fransa ile karşı karşıyayız. Peki bundan sonra ne olacak? Yani özellikle İslamofobiye bağlamında. Onlar bir yine burada bir olgu meydana getirecekler. O olguyla bir gerçeklik türetip bu gerçeklik etrafında kendi politikalarını şekillendirmek istiyorlar. Hiçbir kavram dünyada boşu boşuna ele atılmaz. Hiçbir sosyolojik gerçeklik bir siyasal gerçeklikten ayırt edilemez. Dolayısıyla oraya bir sosyolojik kavram ortaya koyuyorlar. Sonra o sosyolojik kavram birdenbire ülkelerin ana siyasal gündemleri haline geliyor ve o ana siyasal gündemlerle de kendilerine bir mücadele aranı belirliyorlar. Ve maalesef İslamofobiyayı, yani İslam'dan korkmayı, Müslümanlardan korkmayı Batı bir maharetmiş gibi algılattırıyor ama çok şükür şunu söyleyebilirim. Devletler nezdinde değil, kişiler nezdinde, yani Avrupa'da yaşayan halklar nezdine baktığımızda da aslında böyle bir korkunun olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın zaten korku olsa ben de İslam ülkesiyim. Müslüman bir ülkeyim. Bana gelen turist sayısına bakıyor olmam lazım.
Evet.
Hiç kimsenin buna inandığı yok ama dediğim gibi yani ilkin bir gerçeklik, bir kavram ortaya atılıyor. Bir olgu meydana getiriliyor. Bu olgu bir süre sonra siyasetin ana gündem maddesi oluyor ve ülkeler arasındaki ilişkiyi gerçekleştiriyorlar. Muhtemelen Batı'nın bundan 10 sene, 15 sene, 20 sene sonraki hedefleri içinde böyle bir korkunun ve bu hani korku üzerine şekillendirilmiş bir takım siyasal argümanlara ihtiyaçları var. O yüzden bu sürekli küpürtülüyor. Bizim yapmamız gereken sadece şey şu. Biz bugün Türkiye'de işte bir ay önceydi İslam İşbirliği Konferans Teşkilatı'nı topladık. Ve evvelden biliyorsunuz o sadece hani basit bir şeydi. Şimdi teşkilat haline getirdik. Konferanstan teşkilat çevirdik. Ciddi bir birliktelik olarak. Ben sadece şu taraftarı değilim. İşte Batı'ya gidip İslam'ı anlatayım demeyeyim. Ya o zaman ben burada terörü meydana getiren her Hristiyan'ı da ben de Hristiyanofobi diye uydurayım. Ya da Yahudiler bugün İsrail'in yaptığı zulümden dolayı. Halen insanlar İsrail'e, Kudüs'e tatile gidiyorlar, ziyarete gidiyorlar, ticarete gidiyorlar. Bu korku var mı ki? Aynı korkuyu o zaman ben üretmiş olayım. Dolayısıyla gidip kendimizi aklama gibi bir şeyin de ben çok doğru olduğunu inanmıyorum. Kusura bakmayın, cahil Batı'nın biraz akıllı olup öğrenmesi lazım. Ben cahil değilim. Ben bütün dinleri öğreniyorum. Hiçbir dinden böyle bir şeyin kalkmadığını öğreniyorumsa Batı kendini çok daha ilim sahibi olduğunu iddia ediyorsa bunu öğrenmesi lazım. Onun yerine doğru İslami argümanların kendi ülkemde daha çok uygulanmasını belki sağlayabilirim. O zaman bana geldiğinde her bir Müslüman bireyin özünde bunu yapmayacağını anlaması birazcık karşı tarafın idrakine bağlıdır. Yani biz her şeyi savuna savuna onlar da her şeye oturup yargıç olarak benden savunmayı bekleyecek hale getirmişler. Artık benim savunacak hiçbir tarafım yok. Birazcık onların öğrenmeleri gerekiyor. Batı cahilliğinden ve korkularından arınmış olması lazım.
Ama siz biraz önce söylediniz ya hani bunu bir siyasi ortama taşımaları tabii gerekiyor. Yani böyle bir argüman gerekiyor onlara önümüzdeki süreç içerisinde. Aynen dediniz. Öyle. Oysa söylediğiniz gibi Sayın Taşkesenoğlu biz halklar bir arada yaşıyoruz. Türkiye'de de var.
Tabii aynen öyle. Alanya'ya bugün gittiğinizde. Alanya'da
evet.
İşte Muğla'nın bazı yerlerinde Köyceğiz'e gittiğinizde ciddi ciddi. Hani böyle artık köyler oluşmuş. Bence gayet de güzel.
Çok da güzel.
İyi ki geliyorlar. Tabii. İyi ki yatırım yapıyorlar. Yani
yıllardır var tabii o yatırım. Aynen öyle. Burası şimdi Almanya diyen çok kişi var. Yani Alman vatandaşı
bugün
tabii
benim kendisi. İşbirliği halinde olduğum onlarca farklı firma vardı. Yani milletvekili sürecimden önce dostluklarımız var. Yani benim aslında onlarla onların da bizimle ilgili bir problemi yok ama dedim ya yani birazcık o Batı politikacılarının yeni bir argüman üretmeleri lazım. Bu artık çok inanılacak bir argüman değil.
Evet, aslında G20 zirvesiyle Antalya'ya gelip gördüler. Bu şüphesiz önemli bir zirve. Şimdi Dünya İnsani Zirvesi var. Bu ay içerisinde gerçekleştirilecek.
Önümüzdeki hafta.
Evet, o da çok önemli bir zirve.
23-24.
Orada da Türkiye'nin çalışmaları herhalde çok daha net bir şekilde uluslararası camia tarafından görülecek. Tabii bunlar çok uzun meseleler efendim. Biraz iç siyasete dönelim.
Evet, süremizi de azalıyor. Kullanarak doğru
şimdi dokunulmazlıklar konusunu programın başında belirtmiştik. Yarın ilk tur görüşmesi yapılacak anayasa değişikliği teklifinin. Anayasa komisyonundaki görüşmeler çok gergin geçmişti. Yine benzer bir tabloyu bekliyor musunuz genel kurulda da? Çünkü HDP'lilerin tavırları ortada, muhalefetin kafa karışıklığı yaşadığı bir süreci de gözlemliyoruz.
Ben AK Partili milletvekili olarak, bir AK Partili yani milletvekili olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Biz bir gerginlik meydana getirmiyoruz. hataları olan insanlar bu hatalarını kapatmanın ve cezayla yüzleşmeme adına o gerginlikle hareket ediyorlar. Yani ben suçlu değilim ki gergin olayım. Ben gayet rahat bir şekilde kamu vicdanını çalıştırabilme adına dokunulmazlık meselesini gündeme getirdim. Ama karşı taraf hem suçlu hem güçlü ifadesini net bir şekilde yerine getiriyor maalesef orada. Dolayısıyla bir mağduriyet, özellikle hani Anayasa Komisyonu'ndaki şeyde bir mağduriyet üzerine gitmeye çalıştılar. Ama maalesef uçan tekmeler, Cüneyt Arkın moduna giriyor olmaları falan o istedikleri imajı da yakalamalarına mani oldu. Şimdi yine biz itidalli bir şekilde grup olarak, yine aynı şekilde mevcut savunmalarımızı rahatlıkla yerine getirebileceğiz, suhuletle ve itidalli bir şekilde. Ama eğer onlardan bir şey kaynaklanacaksa da artık onların halk nezdine çıkıp cevaplandırmaları gereken bir unsur. Şimdi şeye gelelim, niye dokunulmazlıklara kadar geldik? Ona bakıyor olmamız lazım. Yani durup dururken Türkiye'de birdenbire hadi ya işte bu işte 500 küsür tanesinin dokunulmazlığını kaldıralım gibi bir düşüncemiz olmadı. Kaldı ki biz AK Parti olarak bugüne kadar 6 tane demokratikleşme paketi açıklayıp ve her pakette de parti kapatmalar da dahil olmak üzere demokrasinin kılıcı gibi Türk siyasi hayatının üzerinde sallanıp duran bir takım kılıçları tamamıyla kökten çözdük. Ki biraz önce de söyledim, parti kapatma bunun en temel örneklerinden bir tanesiydi. Ama gelin görün ki maalesef özellikle bir takım milletvekilleri halktan aldıkları desteği, halktan değil de bir takım dağlardan aldıklarını iddia ederek, bir takım başka yerlerden aldıklarını iddia ederek hareket etmeye başladılar. Ve burada kamu vicdanı ciddi anlamda yara görüyor. Bizim meclis olarak da bir görevimiz kamu vicdanını yasamaya ya aksettiriyor olabilmek. Dolayısıyla benim bu vicdanı hissetmemem, duymamam benim vicdansızlığımla alakalıydı. Hiç kimse de kusura bakmasın. Yani eğer siz bir teröristin cenazesine gidiyorsanız ve bu terörist burada masum 30 kişinin katline vesile olmuşsa, gidip burada olmanın da bir bedeli oluyor olması lazım. Yani insanlar hareket ettiklerinde de her söyledikleri, her ifade ettikleri bir davranışın bir bedelinin olduğunu bir görmeleri lazım. O zaman şuna gelecek, ben hiçbir şey yapmasam bunlarla ilgili. Evet ya, bir şey olmaz, gitmiş teröristin cenazesini mi demeyi bekliyorlardı? Böyle bir şey yok. Bizim burada tek şey onlarla ifade ettiklerimiz şey şu. Kardeşim, siz bir suç işlediğinizi kabul ediyorsunuz. Etmiyorsanız da çıkarsınız mahkemede. Kaldı ki bu dokunulmazlık meselesinde hemen bunlar birden bitecek değiller. Yasanın, eğer gerçekten kendilerinden eminlerse, korkmuyorlarsa, dokunulmazlık kalkınca sadece şu olacak. Yargılanabilecekler. Yine milletvekilleri devam edecek, evet, bu insanlar.
Ki sadece HDP'li milletvekilleri hakkında dosyalar
değil. Onu belirtelim
yani. AK Parti'de, CHP'li, MHP'de. 500
küsür tane dokunulmazlık dosyasını gündeme getiriyoruz. Yani bu arkadaşlarımızın varsa bir kabahatleri, kimin ne olduğunu herkes daha iyi bilmiş olacak. Aynen öyle. Gitsinler yargı önünde desinler ki kardeşim bak benim durumum bu. Yargı onları aklasın gelsin. Biz de diyelim ki evet pardon. Siz akmışsınız. Halk da öyle düşünmüş olsun bu sefer.
AK Parti 316 milletvekilinin imzasıyla bu teklifi verdi. Yani meclis başkanı haricindeki tüm milletvekilleri teklife imza koydu. Ama kabulü için 367 oy gerekiyor. Muhalefetin de desteğine ihtiyaç var. Sizce bulunabilecek mi öyle bir destek?
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüyle hareket ettiği düşüncesiyle bize destek olacağına inanıyorum. Ama asıl sınavı verecek olan CHP. Demokrat olduğunu iddia eden, Türkiye'yi en fazla sevdiğini iddia eden CHP'nin bunu gerçekten desteklemediği takdirde halka şunu söyleyecek o zaman. Evet, ben teröristin cenazesine giden milletvekilinin ya da sırtını bilmem nereye dayadığını iddia eden kişinin bu söylediklerini ve bu yaptıklarının arkasındayım. Yani o teröristiyle arkasında oluyor olmak terör faaliyetlerini yerine getirenlerle aynı oluyor anlamına gelir. Ki CHP'nin ben böyle bir ağır yükümlülüğü kaldıracağına inanmıyorum başta. Ya da kendisiyle ilgili çok demokrat olduğunu iddia ediyorsa, kendi arkadaşlarından da var. Bizim arkadaşlarımızdan da var. Hani dokunulmazlık dosyaları olanlar. Dolayısıyla o zaman da onların demokratlıklarından bir şekilde bizim de sorgulama yapıyor olmamız lazım. Ama bence burada asıl sorgulayacağımız nokta teröre ne kadar destek verip vermediklerini gördüğümüz bir alan olacaktır. Dokunulmazlıklara verecekleri destekler.
Evet, çok önemli.
Evet, çok önemli. Son 5 dakikamız var. O 5 dakikayı iyi değerlendirelim istiyoruz. Şimdi dokunulmazlıklarla ilgili anayasa teklifi tartışmalarının yanı sıra anayasa için de işleyen bir süreç var. Yeni anayasa için işleyen bir süreç var. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı teklifin en tartışılan yönü ise başkanlık modeli. Bu konuda nasıl bir adım atılması düşünülüyor Sayın Taşkesenli?
Bir kere şuna gelelim. Niye biz başkanlık sistemini ya da niye yeni anayasa istiyoruz diye. Türkiye'de hiçbir anayasa halkın kendi isteği ve arzusu doğrultusunda yazılmamıştır. 1960 ihtilali bitti. Askeri rejim kendi anayasasını yazdı. 1972 muhtırası oldu, anayasa revize edildi. 1980 ihtilali oldu ki Türkiye'nin ve aslında belki de dünyanın en kanlı ihtilallerinden biriydi. On binlerce insan aslında yargılandı, yüzlerce insan idam edildi. Dolayısıyla bu kanlı süreç sonucunda yazılmış bir anayasadan bahsediyoruz. Ve bu anayasadan Türkiye'nin artık kurtarması lazım kendini. Kaldı ki biz son 15 yıldır bu hem demokratikleşme paketlerini biraz önce ifade ettiğim hem de ihtiyaçlarımızdan dolayı birçok maddesini zaten değiştirdik ve geliştirdik anayasanın. Özellikle artık hani yamalı boşluğa dönmüş bir şeyden bahsediyoruz biz. Şunu söylüyoruz, gelin Türkiye için Türkiye'deki bütün vatandaşların dahil olduğu, her birisinin kendinden bir parça bulabildiği ve her birisinin de ya bu benim gerçekten benim anayasamdır dediği, yani bir vesayetin değil, bir odağın değil, benim anayasamdır dediği bir anayasayı yazmış olalım. Ha, bu anlamda da sistem değişikliğine, yani bir rejim değişikliği değil burada, sadece bir sistem değişikliği söz konusu. Niye sistem değişikliğine gidiyoruz? Şimdi Türkiye'deki parlamenter sistem asla gerçekten hani belki daha gelişmiş ülkelerdeki parlamenter sistem gibi olmamıştır. Çünkü Türkiye'deki parlamenter sistem vesayetçi parlamenter sistemdir. Buradan neyi kastediyoruz? Bizim parlamento an be an askerin postalını zaman zaman kendi arkasına hissetmiştir. Asker olup ihtilal yapmıştır. Ve işte Menderes'in yargılandığı, idam edildiği durumlarla karşı karşıya kalmıştır Türkiye. Dolayısıyla vesayetçi parlamenter sistem mi benim daha çok önümü açacak? Yoksa yargı yürütme veya hani yasamanın birbirlerinden ayrı olduğu ve birbirlerini gerçekten dengelediği ve denetlediği bir sistem mi Türkiye'nin önünü açacak? Biz şuna bakıyoruz, evet, yasama, yürütme, yargının daha keskin olduğu ve hani birbirlerini dengeledikleri ve denetledikleri bir sistem Türkiye'nin önünü açacaktır. O yüzden başkanlık sistemini öngörüyoruz. Yoksa durup dururken bir sistem değişikliğine gidelim demedik. Kaldı ki bizden önce rahmetli Turgut Özal bunu ifade etti. Alparslan Türkeş ifade etti. Süleyman Demirel ifade etti. Hiç kimse o zaman niye başkanlık sistemi tartışılıyor diye bir şey söylemedi. Burada bence özellikle karşı çıkan cenahın en çok korktuğu olay şu. Bir, tabii ki karşılarında güçlü bir sağ ve muhafazakar kesim görüyorlar ki bunun adı AK Parti. Diyorlar ki ya bu zaten %49,5 normal oyu da alıyor. Başkanlık sistemine de gitse %51'i alan biliyorsunuz sistemin çoğunluğunu oluşturuyor. O zaman diyor bu %51 alıp ötekilerin hiçbirisinin bir araya gelme ihtimali yok. Yani MHP'nin, CHP'nin, HDP'nin aynı düzlemde bir araya gelip tek bir parti olabileceğine inanıyor muyuz? İnanmıyoruz.
Yani %60 tartışması da geçmişte yaşandı.
Aynen öyle. Dolayısıyla hani aslında onların korkuları, her birisi sistem dışında kalacağı düşüncesiyle bu kadar ciddi bir korkusu var. Ve bu o korkuyla hareket ediyorlar. Peki. Yoksa sistemi Özal söylerken de aynı niyetle söyledi. Yani Türkiye işlevlik kazandırma, daha hızlı hareket edebilme, daha hızlı karar alma, hızlı kararı uygulayabilme adına bu sistem arzulandı.
Kan dökmeden getiremezsiniz dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Ona ne diyeceksiniz?
Şu nedir yani gerçekten? Evet.
Bu aslında antidemokratik ve biraz önce de söylediğim gibi vesayetçi parlamenterizmin bir ürünü. Asker postallarıyla, tanklarla, tüfeklerle bu ülkeyi idare etmişti CHP. CHP bugün bunu söyledi ama 1940'larda bunu yaptı. İnönü döneminde bunu yaptı. Dersim'de bu katliamı yaptı. Dersim'de katliamı yapan zihniyet neyse Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti ta kendisidir. Yani asla arada hiçbir fark yok. Sadece biri eylemde net kendini gösterdi, biri söylemde kendini net gösterdi. Bu herhalde şeyin artık bir sapkınlık içinde olduğunu, CHP liderinin ciddi anlamda bir siyasi sapkınlık içinde olduğunu göstergesidir. Ama bunun en iyi cevabını, bakın daha önceki tarihimizde de gördük, urgan attılar, aldıkları oylar belliydi. İnsanların, Türk halkının vicdanıyla, duygularıyla ve hani gelecekleriyle çok oynamamak lazım. Kanlı mı ve kansız mı meselesi Türk halkına verilmiş bir gözdağıdır. Türk halkı gözdağını bu kadar çabuk hani evet, kim getirirse getirsin, özellikle geçmişi diktatörlükle olan bir parti söylemişse bunun cevabını kendileri göreceklerdir. Ben korkuyorum ki, onlar adına korkuyorum. 137 milletvekilleri olan CHP bugün sandığa gitse muhtemelen 100 tane bile çıkartamayacak. Evet. Sırf bu ifadeden dolayı.
Bu hoş bir ifade değil aslında, değil mi? Hani muhalefetin daha yapıcı, daha farklı bir yaklaşımla gelmesi daha iyi olurdu ama böyle bir çıkmış ağızdan demek. Sayın Taşkesen ne oldu? Şimdi siz yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nden İtalya'ya kadar farklı ülkelerde çalışmalar yürüttünüz. Ve gurbeti çok iyi bilen bir isimsiniz, öyle söyleyelim. Şu an sesimiz dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Orada bizleri dinleyen vatandaşlarımız var. Onlara neler söylemek istersiniz? Mesajınız ne olacak?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Türk nerede olursa olsun bir kere dostluğuyla, kardeşliğiyle ve merhametiyle kendini %100 hemen belli ediyor. Çok net. Bugün Amerika'da da aynı şekilde aynı ifadeleri gördüm. Yani ben bir arkadaşıma işte yardım ettiğimde yolda bana şey söyledi. Döndü, Müslümansın ama herhalde Türksün dedi.
Evet, bu çok önemli.
Yani astım krizine girmişti o, bir bayan. Ve ben ona işte ilacını almasına yardım ettim. İlk söylediği şey Amerika'da Houston'da Medical Center'da ilk söylediği şey oydu. Galiba Türksün dedi. Nereden söylediniz dedim. Türkler çabuk yardım ediyorsunuz dedi. Hiç düşünmüyorsunuz hani bu adam doğru mudur yanlış mıdır diye. Çok farklı bir duygusal tarafınız var demişti. Dolayısıyla evet benim o merhametim, duygusallığım, dostluğum var ama aynı zamanda Türkler bugün İtalya'da da biraz önce sizin söylediğiniz gibi Amerika'da da, Kanada'da da ya da işte hani dünyanın dört bir tarafında gücüyle ortada olanlar. Bu gücümüzü Türkiye'nin gücüyle birleştirmemiz lazım. Yani İtalya'daki Türk'ün Türkiye'deki Türk'le gücünü birleştirmesi lazım ki ortaya gerçekten hem Türkiye'nin güçlenmesi hem onların kendi ülkelerinde daha güçlü olmalarına vesile olur.
Belki de diğer ülkeler birbirine, yani Amerika'da yaşayan Türk'le İtalya'da yaşayan Türk, Almanya'da
yani
yaşayan
bir,
Türk.
Artık birliktelik, gücümüzü birliktelik haline
oluşturmamız
lazım. Aynen öyle. O zaman zaten artık hani Türkler 1950-60'lardaki gibi, yani birinci jenerasyonumuzda olduğu gibi sadece işçi sınıfında değil. İşveren. Aksine hepsi işveren, hepsi girişimci, hepsi bugün Türkiye'de dünyada önemli buluşlar yapan insanlar. İşte her birimiz her gün gazetede okuyoruz. İşte Kanada'da bilmem ne buluşu gerçekleştirmiş.
Nobel alan bilim adamımız.
Aynen öyle var. Elhamdülillah. Yani evet, ya da Amerika'da çok önemli başarıları imza atan gençlerimizi görüyoruz. İtalya'da çok önemli designerları görüyoruz artık hani Türk olan ya da Almanya'da çok iyi sinemacılarımızı görebiliyoruz. Hangi alanda güçlüysek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle de o gücümüzü tüm dünyaya birliktelikle sizin ifade ettiğiniz gibi sinerjiyle bir araya getirip güçlenmemiz lazım. Ama ben Türkiye dünyanın dört bir tarafındaki Türklere sonsuz sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyorum burada.
Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizin o güzel dileklerinize de katılmış oluyoruz. Sağolunuz efendim.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ederim kendisine. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabir Hakkı Kurban, size de çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Geldiğiniz için sağolunuz. Meclis Gündemi programı pazartesi günü 10.30'da yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis Gündemi.